Bu kitap Altınokta Köylüler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ferit Tut. Eserin adı Leyla ile Mecnun, Kalbin Şehrayini. Yazarı Nusret Özcan.
Türü roman.
Yayın evi Pozitif Yayınları, 1. baskı Ağustos 2005 İstanbul. ISBN 975-6333-76-6. Bu kitap 253 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Eylül 2015. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Gecenin çöl rüzgarlarını dinledi Mecnun. Onların uğultularına kulak vererek düşündü, durdu karanlıklarda. Leyla'nın siyah saçlarını ve yanağındaki siyah beni düşündü. İçine düştüğü ve çıkamadığı siyah gözlerini. Göklerine yıldızların üşüştüğü çöl gecesi gözlerini. Ah, Leyla ne kadar masum, ne kadar asil. Leyla ne kadar mahcup, ne kadar temiz. Gözlerinin içi gülüyor Leyla'nın. Leyla güldü mü dünya gülüyor. Leyla'yı hayal etmek bile ne kadar dayanılmaz bir hal. Sonsuzluğu fısıldayan çöl ve gökyüzü altında insan ne kadar yalnız. İşte her şeyi örten gece insana kalbini açıyor. Gecenin asude genişliğinde Mecnun ve derdi var. Mecnun inledi. Geceyi aşığına sığınak ve azap kuyusu yapan Allah'a şükürler olsun. Leyla ile Mecnun'a dair. Hiç düşünmediğim bir zamanda birdenbire Leyla ile Mecnun'u yeniden yazmam teklif edilivermişti. Leyla ile Mecnun'u yazmak, Doğu'nun bu büyük hikayesini yeniden kaleme almak, hem de önümde başta Fuzuli ve Genceli, Nizami gibi devler ve daha birçok şair dururken. Fakat zaten bu hikayeyi bilenlerin içinde yaşattıkları bir Leyla ile Mecnun yok muydu? Bu hikaye asırlardır söylene söylene zenginleşmedi mi? Öyleyse bu Leyla ile Mecnun da benim içimde yaşattığım hikaye olarak düşecekti satırlara. Nitekim öyle de oldu. Günlerce elim kaleme gitmemişti. Sadece kim bilir ne zamandır içimde birikenlere yeni şeyler ekleniyor, arınıp durulanıyor ve not aldığım kağıtlar çoğalıyordu. Gariptir, gündüze pek bir pay düşmedi bu yazmalardan. Hep gecelerimi işgal etti. Leyla ve ondan daha çok Mecnun. İlk bölümün başlangıcıyla birlikte beni tedirgin eden her şeyi silinivermişti ve sonu görünmüştü işin. Zaman zaman masamdan ayağa kalkıp loş odamda yüzümde sevinç tebessümleriyle dolaşmama sebep olan bölümler ve hiçbir şey yapmadan sadece bir sükutu öğüterek geçirdiğim saatlerim oldu. Yazdıklarımın teknik bir sebepten dolayı, ki yarısına yakın bir bölümdü, bilgisayarda kaybolması tam bir felaket olmuştu. Yeniden başlamaktan başka çare kalmıyordu geriye. Uzun lafın kısası sonunda benim Leyla ile Mecnun'um çıktı ortaya. Şimdi okuyucuya sunulan bu hikaye hem herkesçe malum olan Leyla ile Mecnun hem de benim Leyla ile Mecnun'um. Okuyucuya gönüllerindeki Leyla ile Mecnun'a dair yabancı olmadıkları bir şeyler söylemeye çalışırken Leyla ve Mecnun'la geçirdiğim saatlerden büyük bir saadet duyduğumu belirterek aynı saadeti okuyucunun da duymasını ne kadar isterim. Üzerimde bir borç var. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen bütün gönül dostlarıma sonsuz teşekkür. Nusret Özcan. Leyla cihan güzeli, Mecnun'la hemhal oldu, zamanın aynasında aşığa hayal oldu. Leyla ki muradıydı, muradı muhal oldu, bir murat gitti, Mecnun aşığa misal oldu. Çöl, sonsuzluğu fısıldıyor. Gece hala bir buğu yükseliyordu çölden. Gökte yıldızlar yanıp sönüyordu. Şimal tarafından beyaz bulutlar ilerliyordu ağır ağır. Uzaktan, ta uzaktan hüzünlü bir şarkının nameleri geliyordu belli belirsiz. Ay buluta girdi çıktı. Aniden bir rüzgar esti çölün derinliklerinden uğuldayarak. Herkesi tedirgin eden bir rüzgar. Suya eğilmiş ceylan, ürpererek başını kaldırıp çevreye bakındı korkulu gözlerle. Ay ışığı vurdu güzel gözlerine. Tehlikeyi sezmeye çalıştı. Zakkum ve gül kokusuydu duyduğu sadece. Hurma ağaçlarının dalları çarptı birbirine. Develer başlarını kaldırmadan gözlerini açıp kapadı şöyle bir. Kervan yolcuları uykularında döndüler huzursuzlukla. Bir akrep çabuk hareketlerle kumlara girip kayboldu. Ter içinde uyanan genç kırbasına dayadı ağzını. Uzun uzun su içti. Sonra kalktı. Abdest alıp gece namazına durdu. Kuvvetli bir kanat sesiyle birlikte iri bir kuş havalandı. Bir güvercin hemen etrafında dinlenmeye başladı büyük bir rahatsızlıkla. Neden sonra başını kanadına soktu iç titreyerek. Kadınlardan biri uyandığında kabus gördüğünü sandı. Sol tarafına dönüp Euzu Besmele çekti ve 3 kere tükürür gibi yaptı yere doğru. Sonra La Havle'ye sığınarak uykuya daldı. Bir aslan yattığı yerden yavrularını süzdü bir süre. Pençelerini gezdirdi her birinin başında ve kafasını kaldırıp çevreye yokladı dikkatlice. Ateşler yalazlandı ve sonra tekrar sakinleşti. Devesine yaslanmış adam gökyüzünü seyrederken bir yıldızın kaydığını gördü. Sevinçle derin bir soluk bıraktı. Kum tepesinin arkasına doğru bir karaltı uzaklaşıyordu. Devesine yaslanmış adam, ''Numan herhalde reisin yanına gidiyor olsa gerek.'' diye kurdu ve yeni bir yıldız kaymasını geçirerek gönlünden gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Ay bulutlardan sıyrılıyordu. Gökyüzü ve seyri ne hoştu. Bir puhu öttü bir yerlerde. 3 ok atın mesafede bir süvari ağzı köpük kesmiş atını mahmuzladı. 4 nala kalkan atın gözleri parıl parıl yanıyordu. Dalgalanan elbiseleriyle, sivri kılıcıyla, kederli bakışlarıyla ufka ilerleyen adam meçhul maceralar sürüklüyordu çöl gecesinin aydınlığında. Bir yılan kaydı kumlarının üzerinde aceleyle. Rüzgarla cezbelenip dilini damağına daha fazla yapıştırdı bir abid ve zikrini hızlandırdı. Kalp kütürdüsü arttı. Benliğini unuttu. Tarifsiz bir zevkle gark oldu. Bir bebek ağladı kesik kesik. Annesi derhal uyanıp emzirmeye koyuldu. Bir gül tomurcuğu patladı tam bu sırada. Raihası gecenin büyüsüne karıştı. Günün doğmasına daha epey bir vakit vardı. Kabile reisinin yüreği bir hayli daralmıştı. Gecenin rahatlatıcı armağanından efendimin nasibi yok yine anlaşılan, dedi Numan yavaşçacık. Reis başını yarıya kadar çevirip bakmakla yetindi ve hemen karşılık verdi. Bu nasipsizlikte yalnız değilim. Bizdeki sizin hissenizden efendim. Gece herkese farklı armağanlar getiriyor Numan. Reis hurma dallarının gölgesi de düşmüş küçük bir su birikintisindeki solgun ay ışığına bakıyordu oturduğu yerden. Yüzünde hüzün vardı. Nice zamandır böyle oluyordu işte. Gündüz bir nebze unutturuyordu da gece azdırıyordu içindeki sızıyı. Sudaki ay kasvetini çoğaltıyordu. Çaresizliğine yanıyordu reis. Ay vurur, dert büyür, Numan dedi iç geçirerek ve ekledi. Uykular heder olur. Numan'ın gözleri olgun bakışlarla yumuşadı. Acılı, buruk bir ifade oturdu dudaklarına. Sonra tane tane konuştu yine. Dert büyür ve büyütür efendim. Reis sanki biraz hayıflanarak kederle soluğunu bıraktı. Numan'da gördüğü bu enginliği, vakarı beğeniyordu. Numan'da sevilecek birçok şey buluyordu zaten. Anlayışlılığı, olgunluğunu, yol göstericiliğini, sadakatini, destek oluşunu, o kendini hiç fark ettirmeden yaşayışını. İçimizi daraltır ama, diyemeden de edemedi reis. Aynı oturmuşlukla cevapladı Numan. Böyle böyle büyütür efendim, böyle böyle büyütür ve öğütür. Reis Numan'ın yüzüne dostlukla baktı. Numan gözleri yerde, ellerini saygıyla birbirine bağlamış öylece duruyordu. Numan'dan güzel bir mis kokusu aldı reis. Bir ara gözleri karşılaştı. Aralarında bir sukut uzadı da uzadı. Sonra Numan konuştu önce. Kabiledeki çocuklara ne yakıcı bir hasretle baktığınızı görürüm efendim. Babalarına, annelerine seslenen yavrulara da. Onların birbirine sarılmalarına nasıl gıpta ettiğinizi bilirim. Bakışlarınızın uzaklara dalışını, yüzünüzdeki kırılmaları hecelerim. Mevsiminde doğuran develerin, baharda kuzlayan koyunların sizin yaranızı nasıl kanattığını da hissederim. Lakin size efendim, bağışlayın beni, edepsizlik addetmeyin sözlerimi, nasihat haddim değil. Fakat yine de sabrı ve tevekkülü tavsiye ederim. Reis'te bir tahammülsüzlüğe mi dokunmuştu bu sözler? Birden ayağa kalktı, hurma ağacına ilerlerken kendini zapt etmeye çalışıyormuş gibi konuştu. Güzel söylüyorsun Numan, yüreğinle konuşuyorsun her zamanki gibi. Ama ister istemez sabır ve tevekkül içinde değil miyiz sanki? Fakat yine de öyle yakıp kavuruyor ki bu dert beni ve hanımımı bilemezsin. Reis anlatamadı hanımının gece yarıları kalkıp gözyaşlarıyla ettiği duaları. Kabile kadınlarının laf dokundurmalarını, nispet yapmalarını. üstü kapalı göndermelerini dile getiremedi. Bütün bunların eşini nasıl yıktığını söyleyemedi. Beni boşasan ya da bir daha evlensen diye yalvardığından da bahsedemedi Numan'a. Numan düşünüyordu. Reis, amiroğullarının sevgi ve saygıdan yana bahtlı başıydı. Kabilenin başı ama kendinin hem başı hem arkadaşıydı. Şimdiye kadar çok az reis onun kadar sevilip sayılmıştı. Fakir ve fukaraya uzanan yardım eliydi reis. Güçsüze kol kanat, zalime kahredici bir pençe. Adalet ve iyiliğe güven yayıyordu göreye. Diğer kabile mensuplarının dahi sığınağı, kabilesinin övüncü, göz bebeğiydi reis. Ama evlatsızlıkla dertlenmişti. Numan bu uğurda başvurulan vesileleri yakinen biliyordu. İlaçlar denenmişti, adaklar adanmıştı. Sadakalar dağıtıp gönül alınmıştı. Birçok merkad-ı şerif bir bir ziyade edilmiş, mürşid-i kamillerden dualar istenmişti. Geceler boyu zevç ve zevce büyük bir tazarru ile yalvarmışlardı Allah'a. Fakat emelleri bir türlü gerçekleşmemişti. Reis'e hak veriyordu Numan. Bir yarın olsun istiyordu reis, bir devamı. Kabilesinin yüzünü daha da güldürecek, yapılan güzel işlere yenilerini ekleyecek, saadeti çoğaltacak, ismini yaşatacak, hayırla yad edilmesini sağlayacak bir oğul. Numan da istiyordu bunu. Reis'in düşmüş başını, çökmüş omuzlarını kaldıracak, hüzünle gölgelenen yüzünü sevinçle ışıtacak bir evlat olmalıydı. Fakat Numan, reisin bu kuvvetli arzusunda bir korku da görüyordu. Bu korkuyu söylemeden evvel, şimdi reisin kalbini yatıştırmalıydı. Az önce kızmış olabileceğini hesap ederek ölçülü bir şekilde yaklaştı Numan. Reis, hurma ağacına yaslanarak oturmuş, dizlerini karnına çekmiş gökyüzüne bakıyordu. Numan birkaç adım ilerledi ve sesine bir tatlılık kattı. Gökler ve çöller yine ne söyler ki böylesine meşgul eder efendimi? Reis tavrını hiç bozmadan bu ustaca başlangıca gülümseyerek karşılık verdi. Herkese söylediğini Numan, herkese söylediğini. Numan'ın gözleri memnuniyetle küçüldü ve kendinden emin bir şekilde devam etti. Herkes bilir mi efendim çölün, göğün ve yıldızların dilini? Reis sakalında dolaştırdı ellerini ve birden o kederli halinden sıyrılarak bir rahatlığa teslim etti kendini. Kuşağından kamasını çıkardı ve kumla geliş güzel oynamaya başladı. Gözleri dalmıştı. Bilmese bile duyarlar Numan. Ruhları hallerince bildirir onlara. Acıyan bir gülümseme bıraktı reis. Başını iki yana salladı. Kamasını kuma daldırdı. Çöl gibiyim işte, çöl. Gündüz ayrı, gece ayrı yanan bir çöl. Demek geçti içinden ama konuşmasını sürdürdü. Bize nasıl duyuruyorsa herkese eşittirir Numan. Çöl ve bu çıldırtıcı güzelliğiyle gökyüzü, enine ve boyuna bir sonsuzluk fısıltısı. Bunu duyan kişi Numan, bir başka şeyi de eşitir gizli gizli. Faniliği ve acziyeti. Çöl insanından daha çok kim duyar bunları bilemem. Kum tepelerinin kavisleri içimizde kıvrılır, kıvrılır da bir yerleri kanırtır. Belki de bu yüzden Numan, bizler rahat edemeyiz hiçbir yerde. O yüzden gezer dururuz işte böyle. Ama artık bu son biliyorsun. Bir daha dönüş yok varılacak yerden. Oturup artık ahir ömrümüzde biraz rahat edelim ve rahat ettirelim kendimizi ve kabilemizi. Numan müthiş bir keyif duyuyordu reisin böyle konuşmasından. Hazırladığı ve hazırlandığı şeye yaklaşmıştı. Dudaklarını ısırırken reisin bunu anlamasından korktu. Yalnız içinde bir an önce hedefe ulaşmak isteği kamçılanıyordu. Heyecanla sesinin titremesinden çekindi. Biraz bekledi. Reis birden dönüp Numan'ı yokladı bakışlarıyla. Konuşmayı ve konuşturmayı nasıl da biliyordu bu adam. Reis birden durgunlaştı. Numan'ın söylemek istediği bir şey olduğunu anladı. Evet söyle dercesine baktı arkadaşına. Bütün bunları bilen benim gönlü yüce efendim. Evlat verilip verilmeyişi de bir hikmet üzere değil midir? İsyana kalkarsa kalp imtihanı ağır olur kişinin. Kader bir muammadır elbette biliyorsunuz. Bunun için kadere rıza gerek ve sebeplere bağlanmak. Belki de verilmiştir ama henüz vakti ermemiştir efendim. Olmayanın derdi kendi kadardır. Fakat olanın derdi dağlar kadardır. Sizin adınıza korkarım efendim. Korkarım ki olmadığına dertlendiğiniz şey olunca daha dertli kılmasın sizi ve bizi. İşte o yüzden efendim, işte o yüzden Allah'tan hep hayırlısını istemeli. Bu sözler bir ok gibi düştü gönlüne reisin. Ne kadar doğruydu söyledikleri Numan'ın. O şimdiye kadar ne kadar çok yalvarmıştı Allah'a. Ne kadar çok hayır hasenat işlemişti bu yolda. Hiç ama hiç aklına gelmemişti doğrusu. Hayırlısıyla ver demek. Oysa gayet iyi biliyordu böyle istenmesi gerektiğini. Fakat Allah şahitti. Bütün yaptıklarını ama bütün işlediklerini pazarlıksız yapıp etmişti. Muradı sadece Hakk'ın rızasıydı. Ancak evlat da ummuştu. İsyana kalkarsa kalp, imtihanı ağır olur kişinin, diyordu Numan. Yok, hiçbir zaman böyle olmamıştı. Aklına hiç gelmemişti isyan etmek. Bir evlat istiyordu, evet, hem de çok istiyordu. Ama biraz da hanımı, ondan da fazla kabilesi için istemiyor muydu bunu? Kalbini yokladı reis. Acaba diyordu, bilmeden isyan etmiş olabilir miyim? Ama insan kendini bilirdi. Böyle bir şeyi hiç hatırlamıyordu. Fakat arzusunun rüzgarı onu sürüklerken, gözüne yaptığını görmez bir haldeyken, umutlarının bir bir tükendiği zamanlardan birinde kısacık bir an dahi olsa, ya Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey yaptıysa ya da bir söz söylediyse, incittiyse Rabbini, bu isyanından dolayı mahrumsa evlattan, Allah bunun için imtihan ediyorsa, şimdi bundan derin bir ızdırap duymaya başlamıştı. Ama teslimiyet ve ihlası hiç bırakmamıştı elden. Bu ihtimale karşı ne yapabileceğini düşünerek kalbini yatıştırmayı bildi. Sığınacak kimi vardı ki? Bu hususta bir hatası olmuşsa af dilemeye, tövbeye, yalvarmaya hazırdı. Reisin düşünceli halinden sözlerinin tesirini anladı Numan. Biraz canı sıkıldı reisi üzdüğü için. Gecenin bu vaktinde iyice uykularına kaçılmıştı reisin. Zaten inci bir yüreği olan reis gözlerini yummuş, hurma ağacına dayanmış öylece duruyordu. Günlerce gelip gidip ne yapması gerektiğini danışacak, içinden geçenleri anlatacaktı. Kalbinin inceliklerini paylaşacak, bütün safiyetiyle yol göstermesini isteyecekti. Numan, reisin yerde bıraktığı kamayı alarak bir süre elinde evirdi, çevirdi. Doğruyu hatırlatmıştı sadece, korkusunu. Daha fazla dayanamadı Numan. Efendim, siz böyle kederlendirmek için değildi söylediklerim. Sadece kendi korkumu dile getirdim, tedbire davet ettim. Reisin bu sözler üzerine o halden sıyrıldığını gördü Numan. Yüzünde hem bir pişmanlık hem bir kararlılık okunuyordu reisin. Numan'ın elinde tuttuğu kamaya uzandı. Alıp kınına sokarken sakin bir sesle. Doğru söyledin Numan. Kalbimizden geçenler bazen basiretimizi bağlayabilir. Belki de ihmal ettiğim buydu. Belki de bilmeden, istemeden incittim Rabbimi. Ne garip. Sen söyleyinceye kadar farkında değildim. Doğru. Hayırlısını ver diye hiç istemedim biliyor musun? İşin tuhafı, niye öyle istemediğimi de bilmiyorum. Sadece evlat istedim Allah'tan. Oysa şimdi hayırlı bir oğul isteme zamanı. İnan ki verse de vermese de razıyım Numan. Numan'ın içini sevinçle doldu. Reisin yüzünü süzdü. Rahat ve kabullenmiş görünüyordu. Hiçbir kızgınlık ve kırgınlık emaresi yoktu. İçten bir şekilde hak veriyordu sözlerine. Ta çocukluklarının da böyleydi reis. Teslim olverirdi hemen. Yeter ki söylenen doğru olsundu. Reis birkaç adım ilerleyince dönüp Numan'a seslendi dostça. Bize yatağı zindan eden derdimizi hapsedelim yatağa da biraz da orada kemirsin bizi diyerek Numan'ı beklemeden kum tepesine doğru ilerledi. Numan mütebessim bir şekilde yürüdü reisin arkasından. Ortalığın seher kokularıyla dolduğunu fark etti. Birkaç adım sonra dönüp su birikintisinde ellerini yıkadı. Islak elleriyle yüzünü sıvazladı. Kutlu vakitlerde reis için ettiği dualarını sıklaştıracaktı. Birazdan fecri kazip görünürdü. Sonra kervan toplanacaktı ağır ağır ve son kez yola düşeceklerdi. Reis bir daha sefer yok diyordu. Öğleye varmaz ulaşırlardı yurtlarına. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.